أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Müzzemmil suresine başlıyoruz. Müzzemmil suresi Mekki surelerden ilklerinden olduğu kesindir. Ancak Müddessir'den evvel mi nazil olmuş, sonra mı nazil olmuş, ufak bir tartışma vardır üzerinde. Önemli bir şey değil. Önemli olan Mekke'de ilk gelen surelerden oluşudur. Ve Allah Azze ve Celle bu sureler ile ashab-ı kiramı eğitmiştir. Bu surede onların gece namazlarına alıştırıldığını göreceğiz. Bazı rivayetlerde Allah Resulü Hira'da kendisine oku denildiği zaman korku içerisinde evine dönmüş. Vahiy başladığında yani. Başına gelen şeyin ne olduğunu anlayamamış ve korku içinde evine dönmüş. Ve hanım Hatice annemize de zemmiluni zemmiluni, örtün üzerimi yani demiş idi. Ve onun üzerine onun kullanmış olduğu bu kelimeden alarak Allah Müzzemmil suresini indirmiş oldu. Ya eyyuhel müzzemmil. Yani Efendimiz zemmiluni dediği için, üzerimi örtün dediğinden o şekilde gelmiş oldu ayet. Surenin adı da böyle olmuş oldu. Müzzemmil. Yani örtüye bürünen kimse. Bir rivayete göre bu şekilde, yani surenin nuzul sebebi bu. Bir başka rivayette Allah Resulü onlara İslam'ı anlatıyordu. Onlar onun aleyhinde konuşuyorlardı ve toplantı yapıyorlardı. Toplantı sonucunda kimisi sihirbaz dedi, kimisi kahin dedi, kimisi mecnun dedi. Herkes bir şey söyledi. Yani buna ne diyelim diye oturup istişare yapıyorlardı. Maksat, yani hepimiz aynı şeyi söyleyelim ki etkili olsun yani bütün civardaki kabileler. Çünkü Mekke hac yeri olduğu için herkes oraya hac etmeye geliyordu. İslam'dan evvel de hac vardı yani, peygamberimizden evvel de hac olduğu için İbrahim Aleyhisselam'dan beri var. Ondan dolayı oraya herkes hacca geliyor ve peygamberimiz onların ayağına kadar bile gitmeden onlara İslam'ı anlatma imkanı buluyor. Yani kabile kabile gezmesine bile gerek kalmıyordu. Onlar zaten geliyorlardı oraya. Panayırlar orada oluyordu, hac orada oluyordu. Onun için Efendimiz de onlara bütün kabileleri tek tek orada Mekke'de geldikleri zaman onları gezip onlara anlatma imkanı buluyordu. O yüzden kafirler toplantı yapıp yani hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Muhammed'in aleyhinde bir şey üzerine ittifak edelim. Hep aynı şeyi söyleyelim. Böylece gelenler inansınlar. Yoksa her birimiz ayrı bir şey söylersek kimse bize inanmaz deyip böyle bir siyaset izliyorlardı. Ve işte gelip Allah Resulüne, Allah Resulü aleyhine toplantı yani düzenleyip bu şekilde kararlar aldılar. Efendimiz de bunu duyduğunda çok üzüldü. Ve yorganı battaniyeyi başına çekip yattı üzüntüsünden. Üzüntülü bir insanın hali. Yani insan mesela çok dertli olduğu zaman yatar. Başına yani hava sıcak değilse yorganı battaniyeyi çeker. Aslında uyuyamaz da yani işte uyumaya çalışır. Bu bir psikolojik durumdur. Belki otomatik olarak yani vücudun rahatlamak için yaptığı bir şey yani. Böyle bir refleksi var vücudun. Yani elinde olmadan, düşünmeden, planlamadan insan böyle bir durumda hatta uykusu gelir bazen. Çok canı sıtkın olduğu zaman insan konuşamaz. Konuşmak istemez. Böyle derin derin düşünürken uykusu gelir. Yani üzüntü uyku bile verir bazen. Efendimiz uyudu mu uyumadı mı onu bilmiyoruz da. Ama yani böyle battaniye çekti başına. Örtüyü çekti. Ve böyle kara kara düşünüyordu. Yani ben bu insanlara nasıl anlatacağım? Bunlar laf anlamaz. Çok cahiller. Ve atalarından 2500 yıldır o bölgeye peygamber gelmemiş. Yasin suresinde atalarına peygamber gelmeyen bir millete peygamber gönderildiği, yani İbrahim aleyhisselamdan itibaren, İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra 2500 sene geçmiş ve o bölgeye peygamber gelmemiş. Ve peygamberimiz gönderiliyor. Kopkoyu bir cehalet var ve onları uyandırmaya, bunların hiç uyanmaya niyeti de yok. Putperest olmuşlar, kızların toprağa gömüyorlar, içki, kumar, zina, yani bunları ben ne yapacağım diye böyle peygamberimiz, ben onları adam etmeye çalışıyorum, onlar benim aleyhimde konuşuyor diye böyle üzüntülü bir şekilde yattı. Allah Azze ve Celle İşte o zaman dedi ki, ya eyyuhel müzzemmil, ey yatan, örtüye bürünüp de yatan, kumilleyl, geceleyin kalk. Yatma yani. Yani böyle bir durumda yapması gereken şey nedir? İslam davetçisinin aleyhinde konuşacaklar. Bilen de konuşacak, bilmeyen de konuşacak. Elif Bey bilmeyen de konuşacak yani. Yani bugün Elif Bey'i bilmeyip de İmam-ı Azam'ı tenkit eden cahil yok mu? Var. Elif Bey'i bilmez, koskoca bir müştehidi tenkit eder. Yani. Elif Bey'i bilmez, Abdülkadir Geylani'yi tenkit eder. Yani olur yani, bunlar olacak. Ama şimdi biz tabii çok olaylar görmüşüz, o yüzden olur diyoruz. Peygamberimiz daha yeni, bilmiyor. Bilmiyor. Şaşırıyor yani, ben onların iyiliğine çalışıyorum, onlar benim kötülüğüme çalışıyor, ben onları hakka davet ediyorum, onlar bana sihirbaz diyor, kahin diyor, deli diyor. Yani bunlar nasıl adam olacaklar ya Rabbi? Böyle bir bakıma sanki ümidi sarsılıyor yani, bunlar adam olmaz gibi. Allah Azze ve Celle öyle bir durumda ne yapması gerektiğini ona öğretiyor. Ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüye bürünüp yatan. Böyle durumlarda yapman gereken şey yatmak değil, kalkmak. Bakın o yatıyor. Ayet diyor ki, ya eyyuhel müzzemmil, ey yatan. Örtüye bürünüp yatan. Yatma, kalk, kum. Tam zıttı. Bunun, yani bu durumda yapman gereken şey yatmak değil, kalkmak. Kumilleyl, ama geceleyin kalkmak. Peygamberimizin böyle Müzzemmil diye bir ismi var mıdır? Yok. Yani ona Allah ismiyle mi hitap ediyor? Burada yok. Öyle bir ismini bilmiyoruz peygamberimizin. Peygamberimiz Muhammed'dir. Peygamberimiz Ahmet'tir. Akıp'tır, Haşir'dir, ama böyle Müzzemmil diye bir ismi yoktur. Bu durumundan çıkartılmış bir isimdir. Mustafa da öyle. Efendimizin Mustafa diye bir ismi yok. İsmi müstenbattır bu. Yani Efendimiz Mustafa seçilmiş demek. Peygamberimiz seçilmiş bir insan olduğu için ona Mustafa denilmiştir. İnna Allah istafa. Allah seçti. Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran'ı alel alemin. Ali İmran suresinde buyurulduğu gibi Allah seçti. Nuh'u, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Alemlere üstün kıldı. Seçilmiş insan Mustafa. Allah Resulü seçilmiş olduğu için Mustafa olmuş. Yoksa adı Mustafa değil. Aynı şekilde Efendimiz adı Müzzemmil değil. Ama bulunduğu durum itibarıyla o anda yattığı için, örtüye büründüğü için ona bu Allah böyle hitap ediyor. Tıpkı Peygamberimizin Hazreti Ali'ye hitabı gibi. Hazreti Ali bir seferinde toprağın üzerinde yatmış. Böyle üstü başı toprak olmuş. Demek ki mübarek mest olmuş herhalde. Çok yorgunmuş demek ki. Toprağın üzerine yatmış öyle. Efendimiz de onu görüyor. Kum ya ebet turab diyor. Kalk ey toprağın babası. Normalde Hazreti Ali'nin böyle bir Ebu Turab diye bir ismi yok. Bir kardeşimiz çocuğun adını öyle koymuş da Ebu Turab demiş. Fakat yani haddi zatında böyle bir isim yok yani. O anda Peygamberimizin Hazreti Ali'nin bulunduğu duruma uygun olarak söylediği bir şey. Yani mesela diyelim ki birisi mesela iştahla yemek yiyor mesela diyelim. O anda ey iştahlı adam yeter desen mesela onun adı iştahlı demek değildir yani. O anda ona söylediği bir latifedir yani bu. Tabi Allah Azze ve Celle kuluyla latife yapmaz. Allah latife yapmaz. Allah ciddidir, Kur'an ciddidir, dava ciddidir. Bu bir latife değildir. Burada bir tembih var. Yani bulunduğu durumu Allah reddediyor. Sen diyor bu durumda yapman gereken şey bu değil. Bunu tembih ediyor. Bunu yapma. Böyle yapma. Aleyhinde konuşacaklar. Her aleyhinde konuşulduğu zaman sen böyle moralin bozulur da battaniye çekersen başına, moralin sıfıra düşerse, kendini böyle yalnız hissedersen, halbuki Rabbin var yanında. Me veddaike rabbuke ve me kale. Rabbin seni bırakmamış, sana darılmamış da. Onlar ne derse desinler, Rabbin seninle beraber. Sen böyle her seferinde üzülür de görevi bırakmış gibi yatmaya kalkarsan, o zaman bu dava hiçbir zaman galip gelmez. Onun için yapman gereken şey yatmak değil, kalkmak. Müzzemmil bir manası budur. Yani örtüye bürünmüş, yatmış olan kişi, örtüye bürünen kişi. Örtü kendisini sarmış her tarafından. Manayı hakiki budur. Mecazi manada da şöyle bir incelik var. Yani ey nübüvvet örtüsüne bürünmüş olan, yani ey görevle sarılmış olan, her tarafından görevin içinde olan adam, sana bir yük yüklenmiş. Zımın zaten yüktür. Kök harfi zemimle lamdır. Zımın zaten yükten geliyor. Yani ey yük yüklenmiş olan manasında, örtüye bürünen manasına geldiği gibi, bir de yük yüklenmiş olan kimse. Yani sana yük yüklenmiş, sense yatıyorsun. Üzüntünden tabii yatmak için değil de. Efendimiz haşa görevini bırakmış da yatmış değil ama üzüntüsünden yani ne yapacağını bilemez vaziyette. Rabbi ona yol gösteriyor. Böyle bir durumda ne yapılır ve ne yapılmaz? İslam davetçisinin de başına buna benzer şeyler gelir. Ailesi kendisini anlamaz, çevresindekiler kendini anlamaz. İftiralar olur. Bu şekilde kötü günler geçirir, kötü anlar geçirir. Hafakanların bastığı anlar olur. Anlaşılmamak çok zor bir şeydir. İnsanın çevresinde kendini anlayacak birkaç kişinin olması bile bir nimettir. Efendimiz anlaşılamıyordu, yanlış anlıyorlardı. Kendisine böyle iğrenç tekliflerde bulunuyorlardı. Gel sana para verelim, pul verelim, makam verelim falan. Anlamıyorlardı. Yani onun davası bu değil. Efendimiz halife olduğu, koskoca Arabistan Yarımadası'nın halifesi olduğu, meliki olduğu, hükümdar manasında kullanıyorum, padişah, kral manasında değil. Yani memleketin hükümdarı olduğu, yine de hasır üzerinde yattı kalktı. Halbuki isteseydi saraylar yaptırırdı. Yani demek ki böyle bir derdi yok yani. Onun şan şöhret, makam falan, zevk sefa diye bir derdi yok. Ama kendisine böyle tekliflerde bulunuyorlardı. Bu peygamberimizi çok üzüyordu. Hem kahin, sihirbaz vesaire diyorlardı. Hem de böyle tekliflerde bulunuyorlardı. Pazarlık yapmaya kalkışıyorlardı. İmanda pazarlık olmaz. Pazarlık yapmaya kalkışıyorlardı. Bu peygamberimizi çok üzüyordu. Allah Azze ve Celle de onu teskin ediyordu, rahatlatıyordu. Hem rahatlatıyordu hem de ona bu durumlarda ne yapması gerektiğini öğretiyordu. Demek ki böyle durumlarda moralin çok bozuk olduğunda, anlaşılmadığında, iftiralar atıldığında yapman gereken şey Allah'ı zikretmektir, ona secde etmektir. Bir seferinde çok moralim bozuktu. Moralimizin yani zaten yerinde olduğu pek olmuyor da bazen çok ağır oluyor, daha ağırlaşıyor. Ve bazı insanlar konuşuyorlardı, böyle bilmeden etmeden konuşuyorlardı. Açtım Kur'an'ı, dedim ya Rabbi sen bana bir yol göster. Nedir o yani bu insanların çenesi? Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şu ayet çıktı karşıma. Onların laflarından dolayı göğsünün sıkıştığını biliyoruz. Onların laflarına bakma, sen Rabbini tesbih et. Ve ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Bize vahiy gelmeyecek ama zaten gelmiş vahiy elimizde. Allah o vahiy ile bize yol gösteriyor. Yani bu yolda ilerlerken böyle çok zor anlar, çok zor saatler geçirir insan. Bazen olur ki yani bir gün bir seneye bedel olur. İnsanı yaşlandıran günler vardır yani hayatında. Peygamberimiz beni Hud suresi ihtiyarlattı diyor. Ve kardeşleri, diğer sureleri yani. Yani insanı bu şekilde bazen ihtiyarlatacak olaylar olur yani. İşte Allah'ın bu ayetler insana moral olur. Ve insan Rabbi ile irtibat halinde olursa o günleri kolay atlatır. Yoksa çok zor geçer. Hatta geçmez yani. Hiç arkanızdan hançer yediniz mi siz? Yemediniz. O zaman bilemezsiniz. Hiç anlaşılmadığınız ciddi manada, ufak tefek şeylerde önemli değil. Ciddi bir olayda anlaşılmadığınız oldu mu? Sizin kıymet vermediğiniz insanlar değil, kıymet verdikleriniz anlamadığı oldu mu? Herhangi bir insan anlamamış önemli değil. Anlaması gerekenlerden anlamayanlar oldu mu? Bunlar ağır şeylerdir yani insan hayatında. İşte Allah Azze ve Celle peygamberimize bu durumda ne yapacağını öğretiyor. Yani elbiseye bürünmüş olan ya da battaniyeye yani bir örtüye bürünmüş olan manasına geldiği gibi nübüvvet ile sarılmış olan, nübüvvet örtüsüne bürünmüş olan manasına gelir ve ayrıca bir de yük yüklenen, sana yük yüklenilmiş, ey yük yüklenmiş olan kimse, öyle bir yük ki ellezî enkada zahrak, senin sırtını çatırdattı. Kamyonun yükü ağır olduğunda, hani böyle zemin düzgün değilse oradan giderken böyle gırç gırç eder, hani kamyonun kasası böyle gıcırdar, üzerinde 30 ton yük var, böyle mahvoluyor yani kasa, gıcırdıyor, sanki devrilecek gibi oluyor. اَلَّذِ اَنْقَدَ زَهْرَكْ, senin sırtını çatırdatmadı mı? Peygamberimizin sırtını çatırdatmış yani yük. Ey yükle yüklenmiş olan, 30 ton yük omuzuna vurulmuş olan, senin sırtını çatırdatmadı mı o yük? Ama biz senden o yükü kaldırdık. Ve vada'na anke vizrak. Senin yükünü biz aldık omuzundan. Demek ki ya eyyuhel müzzemmil de bu manalar var. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimizi uyanmaya davet ediyor. Yani bu bir ikazdır, hem de şiddetli bir ikazdır. Yapman gereken şey nedir? Onu düşün deniliyor. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize kıyamı emretmiş oluyor. Kum diyor. Ama bu kıyam kafirlere karşı bir kıyam değil. Bakın, cihat hareketi kafire karşı bir kıyamdır. Zulme karşı bir kıyamdır. Ama peygamberimize emredilen ilk kıyam böyle bir kıyam değildir. Allah'a secde etmek için kalk deniyor. Kafire karşı cihat etmek için kalk denilmiyor. İlk surelerde Müslüman sayısı az olduğundan ve de daha Müslümanların çok eğitime ihtiyaçları olduğundan Allah Azze ve Celle özellikle onlar manevi eğitim alıyor. Kıyam, ama kum demek kıyamet demek. Kalk demek. Kıyam zaten kalkmak demektir. Mesela namazın farzlarından kıyam, kalkmak demek. Oturduğun yerde yani kılamazsın, hasta değilsen. Kıyam kalkmak. Kum da kıyamet demektir. Yani ey Resulüm, kıyamet ama şimdilik yapacağın kıyam namaz şeklinde bir kıyam olacak. İleride kafire karşı da kıyam edeceksin. Ama o günler gelmedi. Sen şimdilik hele Allah'a secde etmek için kıyam et. Önce bu aşamadan geç. Surenin son ayeti uzun bir ayettir. Neredeyse bu ayetlerin yani tamamı kadardır. Son ayet. Yaklaşık olarak bir sene sonra gelmiştir. Ve orada der ki, diyecek ki, gece, şimdi burada gece namazı, teheccüd namazı emredilecek. Son ayetle bu hüküm kaldırılacak. Ve denilecek ki, neden kaldırılıyor teheccüd namazı, farziyetten düşüyor, nafileye dönüşüyor. Neden? Çünkü denilecek, ileride savaş edeceksiniz. Yolculuğa çıkacaksınız. Şun bunun için bazen de savaşa gideceksiniz. O zaman yapamayacaksınız. Ondan dolayı kaldırılacak. Neye işaret edilecek yani? İleride Müslümanların kafire karşı da kıyam edebileceği günlerin geleceğine. Ama o kıyam günlerinden evvel bu kıyam gecelerini gerçekleştirin hele denilmiş olacak. Yani önce Allah'a geceleyin kalkıp secde etmek için kıyam edin. Hele onu bir yapın hele. Ondan sonra ileride de kafire karşı da kıyam edeceğiniz günler gelecek. O kıyam savaş şeklinde olan kıyam, bu ise ibadet şeklinde olan kıyam. Önce bunu bir yapın sonra öbürü. Ona hazırlıktır demek ki. Demek ki bu kıyam o kıyama hazırlıktır. Zaten aslında bütün ibadetler cihada hazırlık içindir. Bir hikmeti de odur. Namaz da insanı cihada hazırlar, zekat da cihada hazırlar. Her biri bir yönden. Oruç da, hac da. Diğer ibadetlerde her birisi bir yönden insanı cihada hazırlar. Namaz disiplini öğretir. Kış yaz demeden sürekli her gün 5 defa kılmayı, askeri bir disiplin içerisinde bir araya toplanmayı öğretir. Adeta askerdeki borunun çalması gibi, düdüğün çalması gibi, bütün hepsi toplanması gibi ezan okunur ve tüm cemaat toplanır. Ondan sonra askerde nasıl ki komutan öne geçer, arkasından insanlar durur, yani askerler dururlar, onu dinlerler, emirlerin yerine getirirler. Aynı şekilde namaz da öyledir. Toplan dendiği zaman ezanla toplanır. Sıraya dizilir, saf saf olurlar. Komutanları vardır önlerinde. Komutan gibi yani imam geçer namaza. İmamdan evvel adım atamazsın. İmamdan evvel Allahu Ekber diyemezsin. Ondan çok geç de kalamazsın. Dediği anda yaparsın. Kış, yaz demezsin, gece gündüz demezsin, sabahın köründe de, gecenin karanlığında da, öğlenin sıcağında da, toplan toplan, kıl kıl namaz. Hiç vakti, saati, yani bunun gecesi gündüzü yok, her vakte, her vakitte yapmayı öğretir, alıştırır. Ve zamanında yapmayı öğretir, disiplini öğretir. İp gibi dizilmeyi öğretir. Askeri bir düzen vardır namazda. Yani namaz cihada hazırlıktır. Biraz sonra kılsam olmaz mı? Hayır olmaz. Vakti geçecekse olmaz. İlla şu vakitler arasında mı? Evet, illa o vakitler arasında. 5 dakika sonra hayır olmaz. Güneş doğdu, namaz bitti, tamam. Günahkar oldun kılmadıysan. Yani ne olur kılsam şimdi, hayır olmaz. Asker yapıyor insanı. Disipline ediyor. İslam cemaat dinidir. Disiplin dinidir. Cemaatsızlığı savunmak İslam'ı inkardır, yani başka bir şey değil. İslam bir kere cemaatin ötesinde ümmet olmayı bile emrediyorken, yani birlik beraberliği savunmamak ve ferdiyetçiliği savunmak caiz olamaz. Neyse, o konumuzun dışında namaz yani bir yönden insanı cihada hazırlıyor, zekat bir yönden mesela cihatta disiplin lazım, namaz onu hazırlıyor. Cihatta gel dedim gelmen lazım, namaz onu öğretiyor. Kış, yaz, gece gündüz öğretiyor. Zekatta da mesela para vermeyi öğretiyor. Cihatta para vermek de lazım. Oruç, cihat eden adam ac da kalır. Cihat adama Yani oruç insanı cihada hazırlıyor. Çünkü cihatta aç kalacağın zamanlar olacaktır. Hac desen o da aynı şekilde hem para veriyorsun hem de sıkıntılar çekiyorsun. Güneşin altında Mekke gibi yerde sıkıntılar çekiyorsun, izdihamlar oluyor, her yerde izdiham. Hem para veriyorsun, para vermeyi öğreniyorsun, cihada hazırlık. Hem izdihamlara hazırlanıyorsun, kilometrelerce, binlerce kilometre uzağa gidiyorsun. Bunların hepsi cihada hazırlıktır. İşte Allah Azze ve Celle öncelikle namazla işe başlamış. Namaz dinin direği. Öncelikle namazla işe başlanıyor. Hem de zor olan şekliyle. Normalde İslam'da diğer meselelerde kolaydan zora doğru gidiş vardır. Kolaydan zora doğru. Alıştıra alıştıra. İçkinin mesela kademe kademe haram edilmesi gibi, mut'a nikahının kademe kademe haram edilmesi gibi, cihadın mesela kademe kademe emredilmesi gibi. Mesela önce namaz, sonra zekat, oruç, hac falan böyle kademe kademe emredilmesi gibi. Kolaydan zora doğru bir yöntem izleniyor iken, bu namaz konusunda bir bakıma, bir yönden zordan kolaya doğru bir gidiş vardır. Çünkü geceleyin kalkmak çok zordur. Önce geceleyin kalkmak emredilecek Müslümanlara. Kumilleyl, geceleyin kalk. Nısfehu, yarısı kadar. Evin kusmin, ya da ondan biraz eksilt. Evzid aleyh, ya da biraz üzerine ekle. Yarısı yani 1 bölü 2. Evin kusminhu, biraz azalt, yani mesela 1 bölü 4. Yarımdan biraz daha az. 1 bölü 3 veya 1 bölü 4. Evzid aleyh, ya da biraz üzerine ekle. Mesela 1 bölü 2 idi, üzerine eklersen ne olur? 2 bölü 3 ya da 3 bölü 4. Yani gece mesela diyelim ki 12 saat ise, uzun gecelerde, hadi uzun geceyi boş verelim, kısa gecelere bakalım. Kısa gecelerde mesela diyelim ki 10 saat ise gece, 1 bölü 2 ise 5 saat. 1 bölü 4'ü 2,5-3 saat. 2-3 saat kadar. Demek en az 2-3 saat kadar. En fazla da yani yaklaşık olarak 6-7 saat gibi. Yani 2-3 saatten başlıyor 5 saate ya da 7-8 saate kadar da çıkabiliyor. Az bir süre değil. Şimdi bizim mesela kıldığımız 5 vakit namaz parti parti kılıyoruz. Toplasan 1 saat. Hem de daha kolay bir vakitte. Yani zaten sabahlı insan kalkıyor, işte namazını kılmış oluyor. Öğlen, ikindi, akşam zaten gündüzleyin oluyor. Bir sabah namazı biraz zordur. Zaten gerisi normal. Ama ilk başlangıçta öyle değil. Geceleyin kalkıyor, 2-3 saat, hatta 7-8 saate kadar çıkabiliyor. Bu kadar uzun süre. Başlangıçta zorla başlanılmış yani. İlk nesil Müslümanlar zor bir eğitimden geçiriliyorlar. Sonra bu hüküm kaldırılıyor. Ama ilk nesil Müslümanlar neden böyle bir zor hükümden geçiriliyor, zor eğitimden geçiriliyor? Çünkü bunlar ümmetin göz bebeği olacaklar. Bunlar ümmetin öncüleri olacaklar. Bütün dünya Müslümanları kıyamete kadar bunlardan bahsedecek. Bunlar dünyaya örnek olacaklar. Ebu Bekirler, Ömerler olacaklar. Onun için Allah Azze ve Celle onları önce zor bir eğitime sokuyor. Zora alışıyorlar. Sonra beş vakit namaz onlara kolay geliyor. Ve zor günlerin adamı oluyorlar. Geceleri uykusunu bölmeye alışıyorlar. Demek ki insan nefsini terbiyede gece uykuyu bölmek önemli bir yöntemdir. Aslında teheccüd kılmayan her Müslüman bile sabah namazını kılmak zorunda. Dolayısıyla her Müslüman zaten bunu kısmen yapıyor. Ama o ilk Müslümanların çok daha sağlam olması gerekiyordu. Dönmeyecek adamlar olarak yetişmeleri lazımdı. Allah onları o yüzden daha zor bir eğitime tabi tuttu. Tıpkı mesela normal askerlerin gördüğü eğitimle komandonun gördüğü eğitim aynı değil. Mesela Bordo Berelilerin gördüğü eğitim gibi eğitim görüyorum normal asker. Hayır. Çünkü ona verilecek olan vazifeyle alakalı bir şey bu. Vazifesine göre eğitim. Aynı şekilde mesela diyelim ki üniversite hocası olacak olan birisinin gördüğü eğitimle ilkokul hocası olacak birisinin gördüğü eğitim aynı mıdır? Onun gibi. Bunlar bütün ümmetin öncüleri olacaklar ve bunlar ona göre bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Allah Azze ve Celle onları o şekilde bir eğitimden geçirdi. Kumilleyl ifadesi yani ey örtüye bürünen geceleyin kalk. Burada geceleyin kalkmak mı meseledir yoksa namaz kılmak mı meseledir yani? Yani asıl mesele nedir? Asıl emredilen şey ne? Kalkmak mı namaz kılmak mı? Yani kumilleyl demek kum ile salah demektir. Namaza kalk yani. Ya da buradaki kum ifadesi kalk yani kıyamet. Kıyam namazın rükünlerindendir. Kıyam, kıraat, rükû, sucud deriz yani. Kıyam namazın farzlarındandır. Dolayısıyla buradaki kıyam etten zaten bu anlaşılıyor. Kum yani kıyamet yani namaz kıl demek zaten. Geceleyin namaz kıl. İki türlü de anlaşılmıştır ama mana aynıdır. Yani ya kumilleyl demek kum ile sale namaza kalk yani demektir. Ya da kumilleyl yani salatulleyl demektir. Yani gece namazı. Sonuçta mana aynıdır. Ve bu gece namazından kasıt nedir? Ramazan ayında olduğu gibi mesela teravih namazında olduğu gibi uzun uzun namaz kılmak. Mesela teravih diğer namazlara nispetle daha uzundur. Demek ilk Müslümanlar böyle teravih namazına benzer bir şekilde uzun uzun namaz kılmakla emrolunmuşlar. Yani geceleyin kalk demek, kalk namaza dur ve namazda da Kur'an oku. Çünkü ayetin devamında verettil Kur'an'a tertila buyuruyor. Kalk, gecenin yarısı veya biraz az veya biraz daha fazla ve geceleyin kalk Kur'an oku. Kur'an namazda okunuyor. O yüzden aslında Kur'an oku demekle namaz kıl demişti oluyor. Çünkü namazın önemli rükünlerinin birisi de kıraattır. Yani kıyam et, kıraat et. Oku. Bu da namazda olur. O halde Allah Azze ve Celle yani geceleyin kalk uzun uzun namaz kılarak Kur'an okumuş ol. O zamana kadar çok da fazla bir ayet gelmemişti. Şimdiki gibi yani Kur'an-ı Kerim nazil olmamıştı. Koca bir kitap değildi. Birkaç ayetten ibaretti. O ana kadar gelmiş olanlar. Ne kadardı tam bilemiyoruz ama işte Alak'ın ilk baş tarafı 5-5 ayeti. Ondan sonra işte Kalem suresi, Müddessir'in bu kısmı, baş kısmı, işte Müzzemmil, en fazla bu kadar. Yani toplasan birkaç sayfa ya eder ya etmez. Dolayısıyla bunlar yani gece kalkıp saatlerce 5-6 saat ne okuyacaklar yani? Zaten gelen kısım belli. Burada şu denmek isteniyor. Yani mesele sadece okumak değil. Aslında ezberlemek. Bir, ikincisi yaşamak, tatbik etmek ve ondan lezzet alacak hale gelmek. Allah ile irtibata geçebilmek. Uzun uzun secde ederek, kıraat ederek, okuyarak. Allah'ın kelamını okumadan Allah ile irtibat olmaz. Demek ki yani o zamana kadar gelmiş olan sureler az olduğuna göre bunlar bu kadar saat ne okuyacaklar? Demek ki kastedilen aslında bu. Yani tatbik et, iyice ezberle, iyice anla. Sadece okumak değil. Çünkü insan birkaç sayfayı saatlerce okursa her gün buradan anlaşılır ki mesele okumak değil, iyice öğrenmek, iyice hazmetmek, tatbik etmek, ruhunu anlamak ve Allah'a yaklaşmak. Demek ki Kur'an okumaktan maksat bu. Yoksa Allah Azze ve Celle mesela 100 sayfa diyelim ki gönderdikten sonra bu emri verebilirdi. Yani 100 sayfa gelseydi mesela Kur'an'dan ondan sonra bu emir gelmiş olsaydı o zaman 100 sayfa yani saatlerce insan okuyabilir. Bitmez. Ama Allah daha birkaç sayfaya gelmişken bu emrini gönderiyor. Yani dikkatle oku ve ne şekilde oku? Tertil ile. Verettil Kur'an'ı tertile. Tertille yani tane tane. Bu tertille okuma hakkında peygamberimizden bir rivayet var. Hadiste diyor ki sahabi Allah Resulü öyle okurdu ki tane tane okurdu. Fatiha okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin tabi besmele önce. Yani bazı rivayetlerde besmeleyi sesli çekti. Bazı rivayetlerde sessiz olduğu ifade olunuyor. Bismillahirrahmanirrahim nokta. Elhamdülillahi Rabbil Alemin nokta. Errahmanirrahim nokta. Yani ya da virgül deyin neyse. Yani duruyordu ya. Yani. Dura dura okuyordu. Tane tane. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Böyle. Tane tane. Böyle imamların okuduğu gibi jet gibi değil. Allah Azze ve Celle kitabına hürmet istiyor. Hem de anlaşılması için böyle gerekiyor. Bir kere sen bırak Allah'ın kelamını, bir insanın kelamını böyle jet gibi okusan, o insanın zoruna gider. Öyle değil mi? Sizin mesela bir cümlenizi birisi jet gibi okusa, ne biçim okuyorsun ya, benim cümlemi rezil ettin dersiniz. Deriz. Adam gibi söyle. Şimdi Allah'ın kelamını böyle motor gibi okumak caiz olamaz yani. Hani ezber yaparken hızlı ezberlemezsen çok kişi ezber yapamaz. Hızlı okumazsa ezber zor olur. Hani o ezber döneminde olabilir. Ama normal zamanda o şekilde okunamaz. Hele hele namazda öyle okunamaz. Mesela teravihlerde öyle okuyorlar ki okumuyor daha doğrusu yuvarlıyorlar yani. Rezil ediyorlar, saygısızlar. Kur'an'a, Allah'a saygıları yok yani. 20 rekat teravihi 15 dakikada halledenler. Bu kadar sevmiyorsan namazı, hiç teravih kılma. Allah sana farz etmemiş. Hiç kılma o zaman. Yok, kılmak istiyorsan o zaman çok kısa ayetleri oku ama adam gibi oku. İstersen bütün teravih boyunca inna atayna ile, İhlas suresiyle, Kevser'le, İhlas'la bitir yani teravihi ama adam gibi oku. Allah'ın kelamını rezil etme. Rezil adam. Senin Allah'ın kelamını rezil etme hakkın yok. Laf olsun diye, hani şu kabul olmayası ceykılak da gotulak demiş ya adam. Hani onun gibi bir şey yani. Kabul olmayacağını bilerek okuyor yani. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı tertille okuyun, tecvitle yani. Tane tane, düşüne düşüne. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, Kur'an'ı kum gibi saçmayın. Dikkatle tefekkür ede ede okuyun. Hiçbirinizin hedefi sayfanın sonuna gelmek ya da surenin sonuna gelmek ya da Kur'an'ın sonuna gelmek, hatim indirmek olmasın. Sahabeyi sahabe yapan işte buydu. Onlar Kur'an'ı anlamak, yaşamak için okuyordu. Bilgisini geliştirmek için ya da ezber yapmak için değil. Çok sahabi hafız değildir. Hazreti Ömer bile hafız değildi. Ama Kur'an'ın mesajını anlamıştı. Kur'an'ın ilmi meselelerini hepsini bilirdi. Ama hafız olamamıştı. Ama Hazreti Ömer olmuştu. Demek ki hafız olmakla olmuyor yani. Kur'an'ı kum gibi saçmayın ve hedefiniz Kur'an'ın sonuna gelmek olmasın diyor İbn-i Mesud. Sayfanın sonuna gelmek olmasın, surenin sonuna gelmek olmasın. Hedef bitirmek olmasın yani. Anlamak, yaşamak olsun. Sahabi Kur'an'a yaklaşırken böyle yaklaşıyordu. O neslin o şekilde oluşmasında bu anlayış çok önemlidir. Daha sonra bu anlayış kaybedilmiştir. Bilgisini arttırmak, sonuna gelmek, hatim indirmiş olmak gibi maksatlara dönüşmüştür. Ondan sonra Kur'an'ın mesajı anlaşılmaz olmuştur. Anlaşılmadan okunan bir kitaba dönüşmüştür. Bu da aslında Kur'an'ı bir bakıma manevi bir mehcur bırakmadır. Furkan suresinde der ki, وَقَالَ الرَّسُولُ Peygamber dedi ki, diyecek ki yani kıyamet gününde, Ya Rab, اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ya Rabbi, benim bu milletim, bu kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı, terk edilmiş bıraktılar. Bu mehcur bırakma ya toptan olur kafirlerin yaptığı gibi ya kısmen olur Müslümanların yaptığı gibi. Bazı meselelerde Kur'an'ı terk eden adam Kur'an'ı o meselede mehcur bırakmış demektir. Bazı meselelerde Kur'an'ı yaşıyor, bazı meselelerde yaşamıyor. O meselede, hangi meselede Kur'an'ı terk ettiyse o meselede Kur'an'ı mehcur bırakmıştır, ondan uzaklaşmıştır. Ama bu uzaklaşma, bu mehcur bırakma bir de manevi boyutu var, manevi şekli var. Yani Kur'an'ı belki okuyor, belki namazını kılıyor ama Kur'an'ın aslında mesajından uzaklaşmış, ondan hicret etmiş, mehcur bırakmış. Mesajdan hicret etmiş yani, uzaklaşmış, gitmiş. Kur'an okunacak ama nasıl okunacak yani? Tertil ile, tane tane, düşüne düşüne, kafa yora yora. Sahabeyi sahabe yapan buydu. Onların hedefi Kur'an'ın sonuna varmak değildi. Anlamaktı, yaşamaktı. 10 ayet alıyorlardı, ezberliyorlardı. Tatbik ediyorlardı, yaşıyorlardı. Sonra 10 ayet daha alıp ezberliyorlardı, yaşıyorlardı. Sonra bir 10 ayet daha alıyorlardı. Yöntemler buydu. Demek ki tamamını alıp da ezberlemiyorlardı yani. Bugün mesela hafızlık yönteminde de bir sakatlık var. Bir yılda hafız yapıyor. Biraz zeki ise. Ya da 2 yılda normal zekalı ise. Biraz daha kötüyse 3 yılda, 4 yılda hafızlık yapılıyor. Ama başka bir şeyle uğraşılmıyor. Yalnız Kur'an okuyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Ve anlamıyor. Kur'an'ın ruhundan fersah fersah uzak, mesajından fersah fersah uzak. Bu şekilde Kur'an ezberi yapıyor. Ne Allah'ı sevmiş, ne peygamberi sevmiş, ne onun davasını anlamış. Ama okuyor sadece. Halbuki böyle olacağına sahabe gibi 20 yılda hafız ol, 10 yılda hafız ol. Ama Kur'an'ın mesajını da bir taraftan oku, anla. Peygamberin davası neydi? Olaylar nasıl olmuştu? Siyer oku, hadis oku, tefsir oku. Ezberlediğin yerlerin manasını da anla, mesajını anla. Ama 10 yılda ezberle ne olur ki? Hazreti Ömer 23 yılda bile hafız olmadı. Yani ne olur yani? Hangi sahabi 1 yılda hafız oldu? Hepsi kısım kısım, peyderpey, peyderpey, ayetler kısım kısım geliyordu zaten. Allah onları böylece hafız yaptı. Hafızlık yöntemi de değiştirildi. Bu şekilde yöntemler geliştirildi ve bir an evvel hafız yapmak bir marifet zannedildi. Halbuki bu yöntemde bazı sakatlıklar çıktı ortaya. Bir kere şuursuz hafızlar töredi, çoğaldı. Şuur yok. Ne diyor bu Allah'ın kelamı? Anladığı yok. Hani Arapça bilmediği için de değil. Arapça bilse de anladığı yok yani. Onun manası üzerinde kafa yormadan, çalışma, ilmi çalışmalar yapmadan Arapça bilmekle olmaz ki. Bir taraftan öyle bir eksiklik zuhur etti. Şuursuz hafızlar çoğaldı. Bilgisiz ve de şuursuz. Bilgisi de yok yani. Ne siyer doğru düzgün biliyor, ne fıkıh doğru düzgün biliyor, ne Arapça biliyor. Boş. Zaten böyle olanlar bir zevk de almıyor. Zaten sonra okumayı da terk ediyor. Çoğu hafız sonra da hafızlık kalmıyor. Hafızlığı kaybediyor. Çünkü zevk almıyor. Ayrıca da beynin hep bir tarafı çalıştırılıyor. Hep ezberleme yönü. Beynin bir kısmı anlar, bir kısmı ezberler. Sürekli bir yönü çalıştırılıyor. Mesela diyelim sağ kol gibi. Hep sağ kol çalıştırırsanız sol kol zayıf kalır. Onun gibi beyinde böyle bölümler var. Matematik kısmı var, sosyal hadiseleri anlama kısmı var, ezber kısmı var. Beynin böyle değişik merkezleri var yani. O merkezlerin hepsi durduruluyor, tatil ediliyor, hiçbiri çalışmıyor, bir tek ezber kısmı çalışıyor. Bu bir dengesizlik meydana getiriyor. Ve bakıyorsun, maalesef hepsi için söylemiyorum ama birçoğu öyle dünyadan anladığı yok. Ne matematikten anlar, ne dünyadan anlar, ne siyasetten anlar. Böyle bir tek ezber yapmış, kafasında bir bölümü çalışmış, beynin bir tarafı çalışmış sürekli. Öbür taraf iflas etmiş yani. Çalışmayan çalışmaya ne olacak? Artık anlamaz hale geliyor. Yanında bir mesele, normal bir insan daha iyi anlıyor ondan. Çünkü normal insan beynin tek tek yönünü çalıştırmıyor. İş hayatı içerisinde her tarafı çalışıyor beyninin. Ama hafız tek tarafını çalıştırdığı için 2 sene boyunca tek yaptığı şey ezber. Beynin diğer tarafları adeta ölüyor yani. Ve 2 sene sonra hafız da olsa Yanında bir siyasi mesele konuşsan böyle boş boş gözlerle bakıyor. Bir fıkhi mesele konuşsan böyle boş bakıyor. Usulle ilgili bir şey konuşsan böyle boş bakıyor. İlmi bir şey artık kafası basmıyor yani. O yönünü öldürüyor yani. Halbuki İbn Mesud ne demişti? Kur'an'ın sonuna gelmek hedefiniz olmasın. Surenin sonuna gelmek hedefiniz olmasın. Hedefiniz anlamak olsun. Üzerinde durun, düşünün demişti. Ve düşününce o zaman beynin hepsi çalışıyor. Ve tek yönlü olmamış oluyor. Yani Kur'an'ı tertille okumak, hem tane tane okumak, hem de düşüne düşüne okumak. Hem de onu yaşamak. Yaşamak niyetiyle okumak. Bilgisini arttırmak niyetiyle değil. Bu şekilde olsaydı o nesil devam ederdi. Ama sonraki nesiller böyle bir amaçla Kur'an okumadılar ve o şekilde bir eğitimden geçmediler. Demek ki bu gece kalkışından maksat uzun uzun namaz kılmak. Teravih namazında olduğu gibi demek öyle bir namaz onlara farz edilmiş. Ya da teheccüd namazı gibi, yani ya teravih gibi ya teheccüd gibi bir namaz onlara farz edilmiş. Sonra bu ümmet Muhammed hakkında neshedilmiş, farziyeti kaldırılmış, peygamberimiz hakkında farz olarak devam etmiş. Peygamberimiz hakkında Kur'an-ı Kerim başka bir ayette sana mahsus olmak üzere geceleyin kalk teheccüd kıl buyuruyor. Demek ki Peygamberimiz hakkında teheccüd devam etmiş. Bir kısmının görüşü budur. Bir kısım alimlere göre Peygamberimize de sonra bu vücubiyet kaldırıldı. O da bazen hani kılmasaydı günah işlemiş olmazdı. Efendimiz çoğunlukla kılmıştır. Ama onun hakkında da eğer vacip değil ise sonradan ona da ondan da kaldırıldıysa kılmasa da günah işlemiş olmayacaktır yani. Dolayısıyla o zaman bu emir, bu da kumilleyl ayeti demek ki emretmek için değil tavsiye etmek için gelmiş oluyor. Ama ilk Müslümanların bunu yaptığını biliyoruz. Bir sene boyunca sabaha kadar namaz kıldılar. Hatta ayakları şişiyordu namaz kılmaktan, ayakta durmaktan. Hatta bir kısmı saçından kendini duvara bağlıyordu yere düşmemek için. Araplar, sahabe-i kiram yani ilk Müslümanlar saçları uzundu. Bu Arap örfüydü eskiden. Efendimizin de saçları önce uzundu sonra kısalttı. Yani bu Araplarda vardı bu. Hani İslam'ın bir sünneti olmaktan ziyade. Bu aslında cahiliye Arabında da vardı yani. Onların da saçı uzun olurdu. Ve saçlarından kendilerini duvara bağlıyorlarmış bazıları. Düşmemek için. Geceliğin uykusu geliyor. Başı önüne düşüyor. Öyle olmamak için saçlarından bağlarlardı kendilerini. Bu yaklaşık olarak bir yıl devam etti. Eğitim gördüler bir sene. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bunu kaldırdı. Teheccüde önemli olan nokta şudur. Bir miktar uzanmış ya da yatmış olmak, uyumuş olmak, ondan sonra kalkmak. Çünkü ayette kum diyor, kalk. Demek yatmış Peygamberimiz yani. Yani yatmadan mesela kılarsan ona gece namazı denir. Yatıp da kalkarsan ona teheccüd denir. Bu ayette kalk ama geceleyin kalk diyor. Demek ki yani önce yatmış ondan sonra kalkıyor. O halde teheccüd. Teheccüdü nasıl? Hazreti Ayşe annemize sormuşlar. Diyor ki Allah Resulü 8 rekat namaz kılardı. Sonra kalkar bir rekat daha kılar, 9'a tamamlardı, öyle selam verirdi. Sonra 2 rekat daha kılardı. 11 rekat ederdi. Sonra biraz yaşlandığında bunu azalttı. 7 kıldı. Sonra 2 daha kıldı. 9 etti. Yani önce 11 kılıyordu. Sonra 9'a indirdi. Tabi Efendimizin teheccüdü de uzun uzun kılıyordu. Yani mesela sahabeden bazıları peygamberimizle beraber teheccüd namazı kılmışlar. Bir tanesi anlatıyor mesela, diyor bir gün beraberdik, Efendimiz kalktı namaza durdu, ben de ona uydum. Başladı Bakara'dan okumaya. Dedim herhalde 50 ayet okur. Yani 4-5 sayfa. Bir rekatta. Okudu diyor 50'yi, devam etti. Herhalde dedim 100 ayet okuyacak. 100'ü de bitirdi, devam etti. Herhalde 200 okuyacak dedim. 200'ü de bitirdi, devam etti. Herhalde bitirecek dedim. Sureyi bitirdi. 2,5 cüz. 50 sayfa Bakara. Sonra başladı Ali İmran'a. Onu da bitirdi. Sonra bir daha döndü, bir daha okudu Bakara'yı. Ali İmran'dan sonra da Nisa'ya geçti diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Diyor ki ravi, yani sahabi diyor ki az kalsın kötü bir iş yapacaktım. Ne yapacaktın diyorlar? Diyor, namazı bırakacaktım. Yani Allah Resulü tabi bunu her gün yapıyor değil. Bir kez bunu yapıyor, örnek olsun diye. Yani bu da mümkün. Yani bazılarınız, dayanabilenleriniz bunu da yapmaya çalışsın. Böyle bir şey de var yani. Yani bu da olur, olmaz değil. Yani en ileri noktasını gösteriyor. Böylece diğeri kolay gelsin insana. Yani 1-2 sayfa okumak kolay gelsin yani. Yani kendisi hemen hemen 100 sayfa okuyunca artık gerisi, yani geri kalan insanlar 1-2 sayfa lafını bile etmezler. Ve zaten teheccüdü de teheccüd yapan uzun uzun okumaktır. Tabii ki bunun için de ezberinizin olması lazım. Yani Elem Teren aşağısını ya da Vedduhan aşağısını biliyorsan, başka bir şey bilmiyorsan, birkaç sayfa üst üste böyle ezberin yoksa, tabii ki fazla okuyacağın bir şey de olmaz. Halbuki namazı da güzelleştiren uzun okumadır. Ama insanın kendisini usandıracak kadar da yapması doğru olmaz. Herkesin bir motoru var. Peygamberimizin motoru o kadar uzun okumayı çekiyor, dayanıyor ona. Ama herkesinki dayanmaz. Herkes kendi motoruna göre yük atmalı. Arabana göre yük atacaksın yani. Pikaba 1 ton yük atılır. 30 ton atılmaz. Yani ne kadarsa gücün o kadar. Ve bu namaz bir görüşe göre hiçbir zaman da nesh edilmemiştir. Yani hükmü devam etmektedir ama hafifletilmiştir. Yani bazı alimler bu vücubiyetin devam ettiğini söylüyor. Kıyamü'l-leyl devam ediyor ama her gün her gün değil. Yani işte ömürde birkaç defa da olsa yapmak lazım manasında. Yani tamamen terk edilemez. Yani bir insan tamamen terk ederse, hiç teheccüd kılmamışsa, kılmıyorsa, bu görüşe göre günah işlemiş olur. Hafifletilmiştir ama tamamen kaldırılmamıştır diyorlar. Ama ekseriyetin görüşüne göre bu namaz vücubiyeti düşmüştür, farziyeti kaldırılmıştır ama nafile olarak devam etmektedir. Neden böyle bir namaz emredildi? İnne senulkiye aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Neden yani böyle bir ağır ibadet emrediliyor? Sebebini Allah açıklıyor. Sebebi bu yani. Demek ki sana ağır bir söz vahyedilecek olması bunun sebebidir denilmek isteniliyor. Ağır söz nedir? Kavlu sakil yani. Ağır söz nedir? Ağır söz bir, mizanda ağır olandır. Yani kıyamet gününde bu okuduğunuz Kur'an'ın her harfine 10 sevap verileceğinden dolayı Elif Lam Mim deseniz 3 harf 30 sevap kazanmış oluyorsunuz. Peygamberimiz öyle ifade ediyor. Mizanda ağır yani. Sevabı ağırdır yani Kur'an'ın. Ondan dolayı kavlu sakil, ağır söz denilmiştir. Bir mana bu. İkinci bir mana, kavlu sakil, yani bazı hükümleri zordur. Cihat mesela. Hatta yerine göre zekat. Zordur. Mesela bir seferinde Peygamberimiz birisine İslam'ı anlattı. Adam dedi ki, tamam ya Resulallah, kabul edeyim. Şehadet, namaz, oruç, tamam. Ama şu zekatla cihat zordur. Bunlar benden kaldırsan, pazarlık yapıyor yani. Bunlar bana farz olmasa olmaz mı ya Resulallah? Zekat ve cihat. Efendimiz buyuruyor ki zekat yok, cihat yok. Neyle gireceksin cennete? Bu ikisinin ehemmiyetini anlatmak için Efendimiz öyle buyurdu. Yani bazı hükümler bazılarına zor gelecek. Mesela namaz kimine zor gelir? Zekat mesela zor gelir. Kimine namaz kolay gelir, zekat vermek zor gelir. Kimine zekat kolay gelir, namaz zor gelir. Kimine namaz, zekat kolay gelir, cihat zor gelir. Demek ki bazı hükümleri zordur. Kavlu sakil demek ki bir manası bu. Bazı hükümleri zor olan bir kitap sana gelecek. O zor hükümleri yapabilmen için böyle bir manevi eğitimden geçmen lazım yani. Ya neden böyle ibadet etmen gerekiyor? Çünkü sana böyle bazı hükümleri zor olan bir kitap gelecek. Onun tatbik etmek nefse ağır gelecek. Ondan dolayı böyle bir eğitimden geçmen lazım. Demek ki Allah Azze ve Celle sebebini açıklıyor. Demek ki biz de bir insana bir ağır görev vereceksek sebebini açıklamalıyız. Kalbini mutmain etmek lazım. Bakın Allah buna mecbur değil. Hiç anlatmaya da bilir, mecbur da değil. Yap yap o kadar yani. Ben Allah'ım, sen de kulsun, yapmak zorundasın da diyebilir yani. Ama Allah Azze ve Celle açıklıyor sebebini. Bundan dolayı yani sana ağır bir söz vahyedeceğiz onun için. Bir manası bu. Üçüncü bir mana, kavlu sakil yani vahyin ağırlığını ifade ediyor. Hakikaten vahiy ağırdı. Peygamberimize vahiy geldiği sırada Peygamberimiz böyle buram buram terlerdi yani. Kışın soğukta bile terlerdi. Bir seferinde devenin üzerindeyken deve çöktü. O anda vahiy geldi. Vahyin ağırlığıyla deve taşıyamadı. Yani devenin üstüne 3 kişi binse çökmez. Vahyin ağırlığıyla taşıyamadı yani. Çöktü deve. Zeyd radıyallahu anh bir seferinde Peygamberimize vahiy geldiği sırada ayağı Efendimizin ayağının altındaymış. Demek yakın oturuyorlarmış. Küçük bir yermiş demek ki. Onun ayağı da Peygamberimizin ayağının altındaymış. Baldırının altında. O sırada vahiy gelince bir ağırlık çöktü diyor. Ayağım ezildi zannettim. Çekmeye çalışıyorum, çekemiyorum. Ayağımı kurtaramadım diyor. Ezildim diyor altında. Bu olayın gerçekleşmesini Allah istedi. Peygamberimize gelen vahyin hissedilmesini, bunun şahit olmasını istedi. Herkes devenin çöktüğünü görsün. Zeyd de böyle bir olaya şahit olsun. Ayağı kırılmış gibi hissetsin. Ezilsin ayağı. Çekemesin altından. Ve herkese bu olayı da anlatsın. Ben şahidim desin yani. Yani vahiy hakikaten geliyor yani. Bir şey oluyor peygamber. Ağırlığı böyle bir ton gibi ağırlaşıyor yani o sırada. Normalde böyle bir şey olmaz yani. Yani demek ki madden de bir ağırlığı var vahyin. O yüzden Peygamberimiz vahyin kendisine ağır olduğunu söyler. En ağır olan vahiy böyle çıngırak sesine benzer, zil sesine benzer bir ses. Geldikten sonra gelen vahiy. O çok zor gelirdi Peygamberimize, terletirdi onu. Kavlu sakilin bir manası da bu olur. Yani sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Yani senin kendini hazırlaman lazım. İbadet ede ede. Ama tabii ki bu biraz zayıf ihtimaldir. Neden? Çünkü herkes namaz kılıyor yani. Bu emir herkese yani. Belki içinden zayıf olanlar, yeni olanlar dışında diğerleri hepsi namaz kılıyor. Hepsi geceliğin kalkıyor. Onlara vahiy gelmiyor. Vahiy gelmediği halde onlar da namaza kalkıyor. Demek ki bu ihtimal zayıf bir ihtimaldir. Yani ağır bir söz vahyedeceğimiz için kalk gece namaz kıl. Bunun bu manada olması ihtimali zayıftır. Çünkü diğerleri de kılıyor onlara vahiy gelmediği halde. Dördüncü ihtimal, dördüncü mana. Kavlu sakil yani şerefi olan, ağırlığı olan, şerefi olan bir söz. Sana böyle bir şerefli bir kitap vereceğiz, ona hürmeten. Onu alabilmek için kalk geceliğin namaz kıl. Tıpkı mesela Hazreti Musa aleyhisselam dağa davet edildi 40 geceliğine. 30 gece ibadet etti dağda ve son 10 gecesinde kendisine Tevrat indirildi. 30 gece ibadetten sonra. Yani şerefli kitap verilmeden evvel böyle ağır bir ibadet emrediliyor. Sana madem ki şerefli bir kitap vereceğiz, o halde bu ibadeti yapmalısın. Demek ki şeref verilecekse öncesinde uykusuz geceler gerekiyor. Kimse horul horul uyuyarak bir yere gelemez. Birisi bir yere gelmişse mutlaka uykusuz geceler geçirmiştir. Bir alim diyor ki, düşündüm diyor bir gün, Abdülfettah Ebu Gudde, Safahat min Sabrül Ulema diye bir kitabı var, İlim Uğrunda diye tercüme edildi. Alimlerin hayatından sahneler, onların çektiği sıkıntıları anlatan bazı bölümler toplamış bir araya. Güzel bir kitap. İbret, yani ibretlik olaylar var. Bir alim diyor ki, ben bir gün düşündüm, ben ilimle uğraştım, benim yaşıtlarım işte para kazanmakla uğraştılar. Acaba kim karlı, kim zararlı? Düşündüm diyor. Baktım diyor, ben de yemek yemişim, onlar da yemek yemiş. Ben de ölmemişim, onlar da ölmemiş. Demek ki bu noktada aynıyız yani. Belki onların biraz malı çok ama bende de ilim var. Mal biter, ilim bitmez. Hem Allah katında mal değil, ilim şereflidir. Allah bak melekleri Adem'e secde ettirdi. Adem'in malı çok değildi ama ilmi çoktu. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا Allah Adem'e ilim öğretti, isimleri öğretti. Ondan sonra meleklere Adem'e secde edin dedi. İlmi olduğu için. Peygamberimiz buyuruyor ki, zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gitmiştir. Zengine zengin diye hürmet bile etme diyor. Ama ilim sahibine Allah, yani Adem'e Allah melekleri bile secde ettiriyor. İlme hürmet edin diyor, zenginliğe etmeyin diyor. İslam'ın görüşü bu. Çünkü Allah katında ilim kıymetli, malın kıymeti yok. Düşündüm diyor, yani onların malı olmuş, benim de ilmim olmuş. Acaba hangisi iyidir? Diyor, ilim daha şereflidir. Demek ki ben daha iyi durumdayım. O sırada şeytan geldi diyor. Vesvese verdi yani. Dedi ki, niye uykusuz kaldığın geceleri söylemiyorsun? dedi. Evet, ilim sahibi oldun da ama geceleri de uykusuz kalıyordun. Gözün gidiyordu, böyle kitap okuyordun. Niye onları söylemiyorsun dedi. Dedim ki diyor ey melun, Yusuf'u gördükten sonra eli kesmenin ne kıymeti var? Yusuf'u gören kadınlar Yusuf'u görmüş. Biraz da eli kesilmiş meyve yerken. Ne olmuş yani? Yusuf'u gördükten sonra eli kesmiş. Ne olmuş yani? Ben diyor yani ilim sahibi olduktan sonra biraz da uykusuz kalmışım. Ne olmuş yani? Ne güzel bir mantık. Alim mantığı. Şeytanı daha önce alim susturur zaten. Bir cahile böyle söyleseydi, he vallahi haklısın derdi herhalde. Alim şeytanı susturuyor. Diyor ne olmuş yani? Sonuçta böyle bir nimete ulaştım. Biraz da uykusuz kalmışım. Geçer gider. İnsan hani bir yıl böyle uykusuz kalsa, çok kötü böyle yani az uyusa, sonra bir gün tam uyusa, tamam olur. Ne olur ki? Onun için siz de böyle uykusuz kalıyorsunuz. Önemli değil. Yusuf'u görüyorsunuz. Eliniz biraz kesilmiş. Ne olmuş yani? Kıymeti yok. Zemahşeri der ki, ben sabaha kadar okuyorum, mum ışığında sen sabaha kadar yatıyorsun. Sonra da bana kavuşmaya çalışıyorsun. Ne gezer? Mümkün mü der böyle bir şey? Yani bir şeref elde edilecekse bir şeyler feda edilecek. Bedava Allah bedava vermiyor. İnsanlar istemeyi biliyor. Bedelini ödemeye gelince ödemek istemiyor. Bu Yahudi ahlakıdır. Yahudiler de diyordu ki Allah bize her şeyi versin, soğan, sarımsak falan filan. Böyle bir güzel bir memleket versin. Soğanı da olsun, sarımsağı da olsun, baklası da, acuru da, mercimeği de. Tamam dedi. Girin şu şehre. Ehbitu Misra fe inne lekum ma sa'altum. Hadi girin. Orada her dediğiniz, her istediğiniz var. Haydi girin şurayı fethedin. Dediler ki Feshab ente ve rabbuke fe katile. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Ey Musa, inna hahuna kaidun, biz burada oturuyoruz. O millet çok kuvvetli bir millettir. Biz onlarla savaşamayız. İstemeyi biliyorsun ama soğanı sarımsağı. Ama bedelini ödemeye gelince ödemeye yanaşmıyorsun. İstemek ama bedelini ödemek, istememek Yahudi ahlakıdır. Bugün Müslümanlarda da bu ahlak yerleşmiş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Her şeyi istemeyi biliyor Allah'tan. Ya Rabbi şunu da ver, Ya Rabbi bunu da ver, Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i kurtar, Ya Rabbi bizi güçlendir. Gel çalış. Yok Ya Rabbi ben çalışmayayım ama sen bizi güçlendir Ya Rabbi. Bedelini öde. Gel şunu yapalım, gel bunu yapalım. Yok siz yapın. Benim işim var. Ben katılamam. Ben gelir dinler dinler giderim. Ben severim, benim gönlüm sizinle. Al gönlünü, çal başına. Gönlü benimleymiş. Senin bedenin benimle olacak. Gönlünü ne yapayım ben senin? Bu şekilde Allah bunu kabul etmez. Ey Resulüm yani sana şerefli bir kitap verilecek. Bunun bedeli var. Layık olacaksın. Kalk gece seninle beraber ashabın da kalksınlar. Geceleyin namaza dursunlar. Bu şeref bedava değil. Kalktılar. Geceleri kıldılar. Mücadele ettiler. Etmeselerdi ne olurdu? Ettiler ne oldu? Etmeselerdi bir hiç olurlardı. Ettiler, Ebu Bekir oldular, Osman oldular, Ali oldular. Şeref kazandılar. Yatsalardı gene öleceklerdi. Cihat etmeselerdi gene aynı zamanda öleceklerdi. Gene aynı rızıkları yiyeceklerdi. Bunları da yaptılar. Şeref kazandılar. Kâr mı ettiler, zarar mı ettiler? Kâr ettiler. Korkaklar zarar ettiler. Bak gelip geçiyor. İnsan nefsini zorlamalı. Nefsini yormalı. Şımartmamalı nefsini. İsa aleyhisselam öyle diyor. Nefsinizi şımartmayın. Nefsinizi at gibi kabul edin. Çalıştırın, çalıştırın, çalıştırın. Sonra mutlu olursunuz. Acısı geçer, tadı kalır. Şimdi mesela diyelim ki bir sene evvel olmuş olan bir olay, 10 sene evvel olmuş olan bir olay, 20 sene evvel olmuş olan bir olay, 30 sene evvel olmuş olan bir olay, tadı kalıyor. Yani acısı geçip gidiyor ama tatlı bir hatıraya dönüşüyor. Ben düşünüyorum şimdi mesela 30 sene evvel de biz ders yapıyorduk. 30 sene geçmiş. Kaç bin defa ders yapmışız bilmiyorum. Kaç insan gelmiş geçmiş. Şimdi onlar yapmasaydık iyi mi olurdu? Yaptık bir şey mi kaybettik? Hayır, kazandık. İnşallah. Yani tembellikle bir şey kazanılmıyor ki. Acı günler geçirmedik mi? Evet. Ama geçip gidiyor. Geride lezzeti kalıyor. Şimdi o yılları düşündüğümüz zaman bisikletle, önceleri yayan, sonra bisikletle, sonra mobiletle koşturduğumuz yılları, sonra dolmuşla, yağmurda, çamurda, acısı geçip gidiyor. Tadı kalıyor geride. Tatlı bir hatıraya dönüşüyor yani. Yani bu da geçer diyeceksin, devam edeceksin. Bu da geçer diyeceksin, devam edeceksin yoluna. Ey Resulüm, eğer şerefli kitabı alacaksan bunlara katlan. Bir manası da şudur Kavlu Sakil'in. Bu ağırlığı olan bir sözdür. Öyle bir söz ki dünyayı darmadağın edecek bu söz. Dünyada inkılaplar meydana getirecek. Kavlu Sakil. Ağır söz. Ağırlığı olan söz. Bunu duyduğu zaman insanlar yer yerinden oynayacak. Onlara entum a'lemu emillah denildiği zaman Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Siz mi ey insanlar? Aklı selim olanlar vallahi doğru söylüyorsun. Allah daha iyi bilir aslında haklısın. Demek zorundadır. Kavlu sakil la ilahe illallah. Sana ağır bir söz vahyedeceğiz. La ilahe illallah'ı sana vahyedeceğiz. Dünyayı sallayacaksın sen la ilahe illallah ile. Bu sözü, bu sancağı tutabilmen için eğitim görmen lazım. Bu sancak, la ilahe illallah sancağını tuttuğun zaman, kaldırdığın zaman dünya yerinden oynayacak. Siyahıyla beyazıyla, sarısıyla kırmızısıyla sana bütün dünya saldıracak. Ve buna hazır olman lazım. Kavlu sakil, ağırlığı olan söz demek ki öyle bir söz ki yeryüzünde devletler arasında dinler arasında, ideolojiler arasında en büyük ağırlığı olacak olan söz. İslam geldiğinde bütün dünya putperest. Geldi, la ilahe illallah dedi, ortalık birbirine karıştı. Her şey alt üst oldu. Bizans yıkıldı, İran yıkıldı. Süper güçler hep devrildiler teker teker. Hakikaten de ağırlığı yok muymuş? Bize demek ki böyle bir söz verilmiş. Dünyada ağırlığı olacak olan bir söz. Bir söz. Ama ağır bir söz. Atom bombası gibi. Bir bomba ama ağırlığı var. Allah bize böyle bir silah vermiş. Bunu ortaya koymak lazım. Batı medeniyeti tükenmiştir. Zaten başından beri de medeniyet değildi. Çünkü şirk medeniyetiydi. Allah'a şirk koşanlar asla medeni sayılamazlar. Allah'ın dünyasında oturup, Allah'a kulluk yapmayıp, kendileri gibi kul olanlara kulluk yapanlar asla medeni olamazlar. İşte şimdi, bütün ideolojilerin çöktüğü, ve dinlerin, hurafelerin ortaya çıktığı, yanlışların ortaya çıktığı, şu zamanda insanlığın değerlerinin tükendiği ve insanların insanları davet edebilecekler bir şeylerinin kalmadığı şu zamanda, dünyanın huzur aradığı, haksızlıkların, zulümlerin, haksız savaşların, ahlaksızlıkların, namussuzlukların, hırsızlıkların alıp başını gittiği şu zamanda, Müslümanların bu sözü ortaya koymaları lazım. Ağırlığı olan bu sözü ortaya koymaları lazımdır. La ilahe illallah ağırlığı olan sözdür. Ağır sözdür. Öyle bir yumruktur ki aparkattır. Boksörler hani alttan çeneye vurduğu zaman adamın ayağını yerden kesiyor. Nakavt oluyor. Ya da sağ kroşedir. Kulağının dibine adam devri veriyor. La ilahe illallah küfrü yere yıkan sözdür. Sağ kroşedir, aparkattır. Elinde böyle bir silah varken Müslümanın neden bunu kullanmaz? Neden insanları ibadete ve ahlaka davet ediyorlar da la ilahe illallah davasını anlatmıyorlar? Halbuki namaz zordur. Kılmayan adama zor gelir. Zorla işe başlıyorlar. Hayatı değiştirmek, daha doğrusu ahlakı değiştirmek kolay değildir. Ahlakı anlatıyorlar. Biz işte kolayla işe başlıyoruz. Önce kolayı anlatıyoruz diyorlar. Halbuki Allah öyle demiyor. Allah'ın bütün peygamberleri en önce la ilahe illallah anlatmıştır. Aslında kabul edilmesi en kolay olan odur. Namaz ameldir, amel zordur, ahlakı değiştirmek zordur. Ama kabul etmek, la ilahe illallah demek, kabul etmek, itikat, inanç kolaydır. Neden onu anlatmıyorlar? Halbuki o küfre vurulmuş aparkattır. Yere devirir onu. Bir insana, ateist olmayan bir insana, hele hele Müslümanım diyen bir insana, desen ki Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Ne diyecek? Ne diyecek? Cevabı belli. Allah'ın mıdır yetki insanların mıdır? Ne diyecek yani? Allah mı daha yetkili insanlar mı? Allah mı her şeyin sahibi insanlar mı? Ne diyecek yani? Çok açık bir söz bu. Çok açık bir dava. Elimizde böyle bir atom bombası var. Bunun farkında olmalıyız. Ama maalesef korkaklıkları yüzünden hala bu silahın farkında değiller. Bizim silaha bıçağa ihtiyacımız yok. Aha bizim silahımız işte bu. La ilahe illallah diyelim, ortaya çıkalım. Her yerde la ilahe illallah anlatalım. Her duyan, aklı selim ise, vicdanı var ise, vallahi doğru söylüyorsun diyecektir. Doğru Allah'tan daha iyi kim bilecek? Doğru Allah'tan daha yetkili kim olabilir? Bana doğru söylüyorsun demek zorunda. Herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. Açıktır, seçiktir, kapalı değildir. Hristiyanların testisi gibi karman çorman değildir. Açık seçik. La ilahe illallah. Allah'ın dediği olacak diyorsun. Bunu duyan herkes haklısınız demek zorunda. Ama namaz kıl desen belki de kılamaz. Zor gelir. Ahlakını değiştir desen, mesela cimri ise cömert ol desen, zor gelir. Ama desen ki evvela bunu kabul et hele, doğru mu değil mi, doğru söylüyorsun der. Şimdi madem ki kolayla işe başlamak lazımsa işte kolay. Hem o insanın yarın ölme ihtimali yok mu? Sen ona namazı anlatıyorsun, yani ahlakı anlatıyorsun. Halbuki ya yarın ölürse, biraz sonra ölürse, tevhidi öğrenmeden ölmüş olacak. Tevhidi öğrenmeden. Ne hakkın var? Ona tevhidi öğretmeden ahlakı öğretiyorsun. Halbuki ahlak sonraki iştir. Ahlaksız da olsa, muvahhid ise, tevhide inanmışsa cennete girer. Ama ahlaklı da olsa, müşrik ise ebediyen cehenneme girecektir. O halde öncelikli olan hangisidir? Bir adam mesela diyelim kanser, hem de aynı zamanda nezle. Neyle uğraşmak lazım? Doktor neyle uğraşmalı? Nezleyle uğraşana doktor mu denir? Adam hem şirk içerisinde, hem de mesela diyelim ahlakı da biraz bozuk. Ahlakla uğraşanlar, adapla uğraşanlar, namazla uğraşanlar, tevhidi anlatmadan bunları anlatanlar, hakikatte kendilerinden korktukları için bunu yaparlar. Kimseyi kandırmasınlar. Onlar daha önemli olduğundan değil ve onlar daha kolay olduğundan da değil. Haddi zatında tevhidi kabul etmek en kolay şeydir. Çünkü inançtır. Kabul ettim, ettim, tam bitti, o kadar. Bir şey yapmıyorsun ki. Ama namaz ameldir. Namaz zordur. Tevhidi anlatmadığın insana neden namazı anlatıyorsun? Çünkü namazı anlatmanın tehlikesi yok. Ahlakı anlatmanın tehlikesi yok. Ama tevhidi anlatırsan İslam düşmanlarıyla karşı karşıya geliyorsun. Doğruyu söylesene. Korkuyorum o yüzden desene. Neden? Hani biz böyle daha uygun buluyoruz falan diyorsun. Lafı evirip çeviriyorsun. Neden doğruyu konuşmuyorsun? Desene korkağım. Yoksa sen anlattığın şey insana daha zor gelir. İbadet ve ahlak nefse daha zor gelir. Tevhidi kabul etmek nefse zor gelmez. İnançtır. Adam zaten Müslümanım da diyor. Bu adama tevhidin ne olduğunu öğretsen yok mu diyecek, kabul etmiyorum mu diyecek. Der mi yani? Demez. Ama anlatanlar kendilerinden korkuyorlar. Anlatmayanlar daha doğrusu. Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz ey Resulüm. Yani yeryüzünde ağırlığı olacak. Sen la ilahe illallah dediğin zaman yeryüzü ayağa kalkacak. Bütün o batıl düzenler sarsılacak. İnsanlar düşünecek. Allah'tan başka ilah yoksa o zaman bizim bu başımızdaki ilah taslakları ne oluyor? Aslında bir Müslüman la ilahe illallah dediği zaman ne yapmış olmaktadır biliyor musunuz? Dünyaya meydan okumuş olmaktadır. Çünkü la ilahe illallah bütün batıl düzenleri reddetmek demektir ve bu da dünyaya meydan okumak demektir. La ilahe illallah insanı böyle kahramanlaştırıyor yani. Cesaret kazandırıyor. Adam bir kahramana dönüştürüyor. Ondan dolayı ey Resulüm, ona hazır hale gelmen için geceleyin kalk, namaz kıl.